Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber İtopya'da toplamış olduğumuz DH Warrior'ı inceleyeceğiz. İncelememize geçelim.
İtopya, çeşitli bilgisayar donanımlarını teker teker de temin edebileceğiniz veyahut etlisine sütlüsüne karışmadan hazır oyuncu kasaları da alabileceğiniz bir yer, bir site. İster Acıbadem'deki mağazalarından yetkili arkadaşlara danışıp görüp alın, ister sitesinden. Amacımız mümkün olduğunca düşük bir bütçeyle ama Full HD 60 kare saniyeyi yakalayabilen, önümüzdeki yıllarda da oyunlar böyle devam ederse herhangi bir yükseltmeye gerek kalmayacak bir kasa toplamak oldu. Temel donanımlarda işlemci tarafında Ryzen 5600 AF yani güncellenmiş olanı var, ekran kartımız ise MSI 5500X'de Gaming X. Kullandığım kasa Corsair Carbide Spec Delta RGB. Önü plexi malzemeden silerken temiz bir bezle silmek lazım. Solu vidalı temperli camlı siyah filmli. İçeriye LED şerit çekseniz görünür ama istemediklerinizin de üstünü örter. Kasanın üstünde 2 tane USB 3.0 portu ve 3.5 mm'lik combo jack var. Kasanın önü hariç üstü ve power supply filtreli, üstündeki mıknatısla temizleyip yerine koyması kolay. Önde 3 tane 12 santim RGB fanı var, Corsair SP serisi dememiş ama oldukça benziyor.
Evet, kasanın önündeki fanları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar DC fanlardır, devirleri sabittir. Yük durumuna göre PWM fanlarda olduğu gibi devirleri artmaz veya azalmaz arkadaşlar. Fiyatı segmenti için abes bir durumu. Hayır, rakiplerindir de zaten DC fanlar kullanılıyor arkadaşlar. Ben bu kasayı seçerken ilk önceliğim şu oldu: kaliteli bir kasa olsun. Bir sonraki sistemimizi de arkadaşlar yükseltme yaptığınızda da mesela hani bu kasanın içerisine kurabilin diye istedim. Aynı zamanda RGB fanlarıyla gelsin, bir de kontrol edilebilsin. İçerisinde bir tane kontrolcüsü var. Renk ayarı yapabiliyorsunuz, efekt ayarı yapabiliyorsunuz, ışık şiddeti ayarı yapabiliyorsunuz. İsterseniz toptan kapatabilirsiniz. Oradaki tek unsur şu, hani kasanın içerisine erişmeniz gerekiyor kontrolcüye ulaşmak için. Lakin diyelim ki işte gökkuşağı modunu belirlediniz. Ondan sonra öyle zırt pırt renk ayarı yapmazsınız diye tahmin ediyorum. Oradaki tek unsur bahsetmem gereken şey o. Aynı zamanda havalandırma zırgalarına geliyoruz. Üstte birazcık daha küçük, aşağıda birazcık daha büyük bir havalandırma zırgası var. Küçük gelebilir. Gerçekten küçük mü, yetersiz mi arkadaşlar, bunları ısı testlerinde görüyor olacağız.
Power supply yine Corsair'ın VS550 modeli, 80 Plus sertifikalı, fanı sessiz, bobin zırıltısı yapmayan, ilerleyen zamanlarda da aslında işlemciye uygun bir ekran kartı yükseltmesi yaptığınızda mesela işinizi görebilecek seviyede. Anakart MSI'ın B450MA Pro Max modeli. 5 fazlı giriş segmenti bir anakart, elimizdeki işlemci için performansı yeterli, fiyatı iyi. 4 tane USB 3.0, 2 tane de USB 2.0, kasanın üstündekilerle toplam 8 tane USB giriş çıkışı, bence ihtiyacınızı karşılar. 2 tane DDR4 RAM slotu var, bu sistemdeki işlemci için 3466 MHz'e kadar destekli. Biz XPG Gunmix D30 kullandık, 2x8 GB, çift kanal toplam 16 GB, 3000 MHz, CL16 RAM'ler bunlar. Hem fiyatları iyi hem de Ryzen'da 3000 MHz iyidir. Depolama tarafında M.2 formunda bir SSD var, Toshiba OCZ RC500. Kendisi için satı fiyatına NVMe SSD fırsatı diyebiliriz. %90 dolulukta mesela okuma hızını koruyor, yazma hızı yine bir SATA SSD'nin kesinlikle üzerinde.
Evet, 500 GB'lık SSD. İyi güzel de bu yeterli gelmeyecektir. Ben sisteme 500 GB'lığını ekledim çünkü fiyat performansı gerçekten çok iyiydi arkadaşlar. Kendimi alamadım ama mekanik disk tarafına geldiğimizde elbette bir mekanik disk eklemeniz gerekecek diye düşünüyorum. Çünkü GTA 5'i düşünün, 100 GB'ın üzerinde bir oyun. Dolayısıyla kendi ihtiyaçlarınıza göre arkadaşlar İtopya'nın özelleştirme ekranından istediğiniz mekanik diski ekleyebilirsiniz.
Sistemin kalbinde Ryzen 5600 AF var, 12 nanometrelik güncellenmiş versiyonu. Eski versiyondan genel toplamda %10 civarı daha performanslı. Ryzen 5 2600 ile hemen hemen aynı performansta ama %30 civarı daha uygun fiyattı. Zen Plus mimarili 6 çekirdek 12 izlekli bir işlemci Wraith Spire soğutucuyla geliyor. Tüm çekirdekler için baz olarak 3.4 GHz, tam yükte 3.7 GHz sularında çalışıyor. Ekran kartımız MSI Gaming X serisi RX 5500X'de. Genel olarak RX 580'den bir tık daha iyi. 7 nanometre Navi 14 yongalı, PCI Express 4.0 destekli aslında. Anakartın PCI Express 4.0 desteklememesi performansı düşürmüyor arkadaşlar. 8 GB GDDR6 bellekli boost ile 1845 MHz'e kadar çıkabiliyor. Tabii canlı bir şekilde göreceğiz. Çift fanlı, arkası kaplamalı, yakışıklı bir ekran kartı açıkçası. Solunda RGB aydınlatmalı bir logosu var. İstediğiniz gibi rengini ayarlayabiliyorsunuz.
Sistemdeki her şeyi güncelledim arkadaşlar. Çünkü güncellemeler gerçekten çok ciddi, kritik rol oynayabiliyorlar. Ne yaptım? Windows'umu güncelledim. Sonrasında BIOS'umu güncelledim. BIOS üzerinden arkadaşlar XMP profilini açtım bellekler için. Sonrasında da Ryzen Master üzerinden işlemci için gaming modunu seçtim. Ve ekran kartını da bu videonun çekildiği tarih itibariyle tabii en güncel sürücüyle beraber, ki Adrenalin 20.2.2 arkadaşlar sürücüsüyle beraber güncelledim. Şimdi işlemci ve ekran kartı ikilisi Full HD'de farklı grafik ayarlarında nasıl bir performans veriyor oyunlarda arkadaşlar, skor tabloları ile beraber görelim. Ryzen 5 1600AF ve RX 5500XT'li sistemimizi arkadaşlar 15'ten fazla oyuna beraber test ettik ve bahsetmek istediğim bazı konular var. Bunlardan ilki şu: Borderlands 3, sonrasında Gears of War 5, Red Dead Redemption 2. Bu tür oyunlarda, güncel oyunlarda dahi arkadaşlar, ultra grafik ayarlarında ortalamada 60 kare saniyeyi yakaladık. Gerçekten güzel. Ama nedir? Oyunlarda, yani sonuçta bunlar elde ettiğimiz değerler ortalama kare saniye değerleri. Maksimum kare saniyenin, minimum kare saniyenin görüldüğü yerler oluyor. İşte patlama, çatlama, o tür sahnelerin yaşandığı yerlerde. Minimum kare saniyeyi de aslında 60 FPS'ye yaklaştırmak için benim tavsiyem şu: high grafik ayarlarını arkadaşlar bu sistemde kullanın derim ben size. Daha akıcı bir oyun deneyimi elde ediyorsunuz. Ama yani genelde şöyle bir ultra'da yapılmış testlerin sonuçlarına baktığınızda hepsi 60 kare saniyenin hemen hemen üzerinde. Metro Exodus gibi bazı çok çok ağır oyunlarda arkadaşlar, gereksiz ağır oyunlarda, tabi ultra'da açamıyorsunuz arkadaşlar ama grafik ayarlarını biraz kıstığınızda o tür ağır oyunlarda, ki çoğu oyunda dediğim gibi 60 kare saniye yakalanmış arkadaşlar, akıcı bir şekilde oyun oynamaya devam edebiliyorsunuz. Sonrasında CSGO, LoL, Overwatch gibi rekabetçi oyunlarda yüksek tazelim hızlı bir monitör aslında kullanılabilir. 144 Hz bir monitör kullanılabilir mesela. Ama Full HD'nin üzerine çıkmayın arkadaşlar. Çünkü biz bu sistemi hazırlarken Full HD ölçeğinde hazırladık. Hani fiyat bütçesini çok daha yukarıya çıkarıp 2K, 4K için de bir sistem hazırlayabilirdik. Ki sistemlerimiz var arkadaşlar. İtopya'da DH yazarsanız arama çubuğuna diğer topladığımız sistemleri de görebilirsiniz. Ama bu kasın amacı Full HD. Full HD'nin ve 144 Hz'in üzerine çıkmayın rekabetçi oyunlar için arkadaşlar. Sonrasında yani genel olarak söylemek istediğim şey şu: fiyatı segmentine göre, fiyatına göre arkadaşlar verdiği performansa benim içim ısındı.
Termal başarımına geldiğimizde, sentetik testlerde yaptım, saatlerce oyunda oynadım başında. İşlemciyi sentetik testlerle ısıttığımda maksimum 73-74 derecede 3.52 GHz'de çalıştı. Oyunlarda ise en fazla 67 derece gördüm, 3.6 GHz'de çalıştı. Stok soğutucuyla normal ve sorunsuz bir tablo var karşımızda. Ekran kartı ise Furmark'ta yongının en sıcak olduğu noktasında 88 dereceye, paket sıcaklığı, ki bu daha önemli, 73 dereceye çıktı. Oyunlarda ise 70 derecenin altında kaldı. Olayın özeti şu aslında: sistemi sentetik olarak zorladığınızda oyunlardakinden daha fazla ısınıyorlar. Yine sorun teşkil edecek bir durum oluşmuyor gerçi ama gerçek hayatta arkadaşlar bu kasayla test yapmıyoruz. Oyun oynuyoruz biz. GTA 5, CSGO, PUBG oynadığımızda da durum budur. Bütün skorlar elinizde. Normal ısılarda hız düşmeyecek bir biçimde çalışıyor yani. İşlemci ekran kartına, ekran kartı işlemciye darboğazı yapıyor mu peki? En önemli sorulardan biri... Hayır, işlemci kullanımı en fazla %60'ı gördü. Genelde %50 ve altı o civarlarda kaldı.
Kasanın çıkardığı gürültü konusuna gelecek olursak, evet bu konuda biraz pimpirikliyim, dikkatliyim arkadaşlar. Ne demiştik? DC fanlar bunlar demiştik. Sabit devirliler arkadaşlar, yük durumuna göre fan devri artmıyor veyahut azalmıyor. Dolayısıyla boştayken de ben bu sistemi yük altına soktuğumda da aslında aynı gürültüyü çıkarıyor arkadaşlar sistem. Dolayısıyla boştayken bu kasayı duyacaksınız. Evet, geceliğin diyelim indirmeyi bıraktınız. Kasa ben buradayım size diyecek net bir şekilde. Ama yük altındayken arkadaşlar çıkardığı gürültü aslında normal. O konuda bir sıkıntı yok açıkçası. Hatta şimdi lafı uzatmıyorum, beraber dinleyelim.
DH Warriors. Biz kullandığımız her bileşinin markasıyla arkadaşlar özellikle görüştük, mümkün mertebe en uygun fiyatları almaya çalıştık. Siz bir müşteri, bir tüketici olarak araştırmanızı yapın tabii, karşılaştırın, paranızın değerini bilin arkadaşlar. Ben sadece bilgilendirmek istedim sizi. Artık DH Warrior'ın tüm detaylarına, oyun performansına haizsiniz. Bundan sonra seçim tamamen sizin.
Böylelikle sizlerle beraber Ütopya'da toplamış olduğumuz DH Warrior'ı incelemiş olduk arkadaşlar. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen ama lütfen yorumlar kısmında sorun. Ben vaktim olduğunca cevaplayacağım. Aynı zamanda bana sosyal medya hesaplarım üzerinden de erişebilirsiniz. Özellikle Instagram üzerinden istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Bu kasa olur, başka bir kasa olur, hayatla alakalı olur. Ben vaktim olduğunca sorularınızı cevaplayacağım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.